Ayrım 16.
Elçi elini koynuna soktu, bir mektup çıkardı, sultana uzattı. Sultanım Celaleddin size selamlarıyla birlikte bu mektubu gönderdi. Niyetini mektupta sarih ifadelerle belirtmektedir. Okuyunca anlayacaksınız ki bizim gizli kapaklı işimiz yoktur. Dost doğruyuz, dinimizin icabı olarak riyakarlıktan nefret ederiz. Düşmanlığımız da dostluğumuz da apaçıktır, gün gibi aşikardır. Sultan Alaaddin Keykubat mektubu açmadan vezirine uzattı. Oku. Vezir mektubu açtı, önce bir göz gezdirdi, sonra okumaya koyuldu. Celaleddin Selçuk Sultan'la bir sürü dua ettikten sonra yaptıklarını anlatıyor, Moğollarla girdiği mücadeleyi tafsilatıyla izah ediyordu. Mektubun bir yerinde ise şöyle denilmekteydi. Ben Tatarları def etmek üzere ülkemden her çıkışımda düşmanların fesat kazanlarını kaynatmakta, aleyhime aklı hayale gelmedik oyunlar tertiplemektedirler. Biz merhamet dileyen ahlat varisi Hacip Ali'yi bile bağışlamıştık. Ancak fitnenin başıymış. Şehirden kaçtı ve etrafına topladığı çapulcularla kolluklarımızı basmaya koyuldu. Asayişi bozdu. Halife Nasır'dan ve Eyyubi Melike Eşref'ten yardım aldığını biliyorum. Melek Eşref'in kulağını bükerseniz minnet duygularımı kazanacaksınız. Ne olursa olsun önümüzde kuvvetli bir düşman dururken, küçük sebepler yüzünden birbirimizle çatışmamız İslam izzet ve şanına aykırıdır. Muhaliflerim İslam'ın kuvvetlenmesi için değil, makam mevki için fısk ve fücurla uğraşırlar. Ben Moğollarla savaşırken siz de Haçlılara karşı zaferler kazanmakta devam ediyorsunuz. Yakında dünya fitne ateşinde yanmaktan kurtulacaktır inşallah. Bütün gayretimiz dini İslam içindir. Başkaca bir dileğimiz yoktur. Sonra da bundan önce gönderdiği elçilerin baskına maruz kaldıklarını, onun için mektubunun geciktiğini bildiriyordu. Baskın yapanları tanıtıyordu. Bunlar Ahlat valisi Hacip Ali ile ona yardımcı olan Melik Eşref'ti. Cezalarını vermek üzere harekete geçecekti. Sultan sonuna kadar mektubu dinledi. Yüzü allak bullak oldu. Elçiye karşı gösterdiği soğukluktan dolayı utandı. Celaleddin iyi söyler, hoş söyler ama huduttaki baskınlardan hiç bahsetmez. Bilmemesine imkan var mı? Elçi cevap verdi. Yapmadığı şeyi nasıl bilebilir? Pekala, kendisine söyle, bu hususta malumat versin. Mektubunuzu alır almaz Harzem'e hareket edeceğim sultanım. Mektuba lüzum yok, sen şifayen söyle. Elçi eğildi. Emredersiniz. Ancak şifai sözün mektubun yerini tutmadığını sultanım takdir ederler. Ne demek istiyorsun? Sultanım pekala bilirler ki mektuba mektupla mukabele etmek vardır. Niçin öyle olsun? Sen iki kelimeyi aklında tutamayacak kadar kafasız değilsin ki. Elçi belli belirsiz gülümsedi. İyi keşfettiniz sultanım. Ben iki kelimeyi aklımda tutamayacak kadar kafasızım. Bunun için mektup yazmanız gerektiğini tekrar hatırlatıyorum. Sultan birden kızdı. Parmağını elçinin göğsüne dikti. Bana hatırlatacağına kendin hatırlamaya dikkat edersin elçibaşı diye gürledi. Şimdi gidebilirsin. Sultanına söyle. Hareketlerini ifrada vardırmasın. Eyyubilere de fazlaca düşmanlık beslemesin. Onlarla akrabalık sıhriyetimiz mevcuttur. Elçi sultanı selamlayarak geri çekildi. Menzillerde sadece at değiştirmek için kısa molalar vererek Sultan Celaleddin'e durumu bildirmeye koptu. Sultanım, Sultan Alaaddin'i kuşkulu buldum. Elini dahi öptürmedi. Askerlerimizin Selçuki köylerini bastığını söyledi. Bunun asla varit olmadığını belirttimse de dinlemek istemedi. Pekala dedi Celaleddin, sağ ol, icabını düşünürüz. Alaaddin Keykubat'a bir mektup daha yazdı. Nasıl olup da kendisi hakkında kötü şeyler düşünebildiğine şaştığını duyurdu. Bizim Allah'tan başka kimseden korkumuz yok ki, gizli işler çevirelim. Biz çapulcu değiliz ki köylere basıp yağmalayalım. Biz sultanoğlu sultanız. Kalleşliğe tenezzül etmeyiz, yaptıklarımıza sahip çıkarız. Ama hiç kimse yapmadıklarımızla bizi itham edemez. Mektubuna cevap beklerken boş durmuyor, eski toprakları fırsatçıların elinden bir bir kurtarıp hudutlarını genişletiyordu. Aradan aylar geçti. Selçuk Sultanı'ndan hiçbir cevap gelmedi. Celaleddin'e çok kızdığını her haliyle belli etti. O kadar. Harzem ordusu Sultan Celaleddin'in peşinde bütün haşmeti ve azametiyle akınlar yapıyordu. Zafer yolları açılmıştı. Kır çiçeklerinin filizlendiği stepler, ulu çınarların boy attığı ormanlar yine Allah Allah sesleriyle çınlıyordu. İsfahan'a girmişlerdi. Gürcüler perişan olmuş, birkaç Moğol birliği tabana kuvvet kaçmış, girişilen her savaş zafere yeni kapılar açmıştı. Toprak buram buram kokuyordu. Yazı müjdeleyen kelebekler yol boylarına yayılmıştı. Kuşlar şen şakrak cıvıltılarla orduyu selamlıyorlardı. Birkaç yıl öncesine kadar bir enkazdan ibaret olan ordu toparlanmıştı. Birlik şuuruyla kenetlenmiş, zafere uçmuştu. Kıpçaklar, Türkmenler, Hindular, Hıtaylar aynı sancak altında, aynı idealin çevresinde kenetlenmiş bulunuyorlardı. Celaleddin Sultan, kardeşi Gıyasettin Pirşah'a bir elçi göndererek idaresi altındaki topraklara vali tayin edildiğini bildirdi. Gıyasettin bu haberden pek memnun olmadı. O senelerden beri idare ettiği toprakların tek hakimi olmaya alışmıştı. Valilikle yetinemezdi. Celaleddin bana ne karışır diye homurdandı. Aldığı yerler kafi değil mi? Bir avuç toprağa göz dikecek ne var? Gücü yetiyorsa memleketin tamamını Moğollardan temizlesin. Benimle ne uğraşır? Oysa Celaleddin'in niyeti açıktı. Ülkeyi tek elde bütünleştirmek istiyordu. Ayrı sultanlıklar halinde kaldığı müddetçe gerekli kuvvetin sağlanamayacağına inanmıştı. Fakat Gıyasettin bunu anlamak istemedi. Yine de Celaleddin'e karşı direnemezdi. İçinden geldiği gibi değil de gerektiği şekilde bir mektup göndererek teklifini memnuniyetle kabul ettiğini, kendisini metbu tanıdığını, idaresi altında bulunan yerlerde dilediği tasarrufu yapabileceğini bildirdi. Celaleddin bu mektubu at üstünde okudu. Gözlerinin içi gülüyordu. Temür Melik'e, "Böyle kardeşe can kurban," dedi. "Üvey ama öz kardeşten iyi." "İnşallah öyledir sultanım." "Yani ne demek istiyorsun? Gıyas samimi değil mi sence?" "Bunu zaman gösterecek." "Mütereddidsin Temür Melik. Hele bir gidelim de gözlerimizle gördükten sonra inşallah tereddütlerimiz izale olur." "Kötümsersin." Temür Melik atını iyice Celaleddin'e yaklaştırdı. "Kusura bakma sultanım, size bir şey söyleyeceğim." "Söyle bakalım." "Kimse kendi ikbali bahis mevzu olunca tarafsız kalamaz. En akıllı sultanlar bile bu uğurda baş almışlardır." Celaleddin düşünceli bir tavırla "anlıyorum" diye mırıldandı. Biraz sonra fikrini söyledi. "Gıyasettin'i ordusuyla birlikte yanıma çağıracağım. Zafer günlerimizde kardeşimiz yanımızda bulunmalı." Bu emir Şehzade Gıyasettin'e en kısa yoldan ulaştırıldı. Şehzade için için köpürdü ama Celaleddin'in elçisine belli etmedi. "Sultan kardeşimizin emri başımız üstüne, derhal yola çıkacağım." Elçiyi çabucak savdı. Hemen veziri Toyhan'ı çağırdı. "Ne dersin Toyhan? Celaleddin beni istiyor." Toyhan hayretle sordu. "Sizi mi istiyor? Niçin?" "Bilmem. Zafer günlerinde yanında bulunarak kuvvetine kuvvet katmalıymışız. Aslında benden çekindiği gün gibi ortada. Peki gitmeyi düşünüyor musunuz?" Ellerini iki yana açtı. "Başka ne yapabilirim ki? Kuvvet onun tarafında." Toyhan yumruklarını sıktı. "Biz de kuvvetlenebiliriz." "Ne demek istiyorsun?" "Şunu, sen de Alaaddin Muhammed'in oğlusun, Celal kadar Harzem ülkesinde hak sahibisin. O Hint ellerinden sürterken sen burada topraklarını korumaya savaşıyorsun." Gıyasettin'in yüzü asıldı. "Neler söylüyorsun? Pekala, sen de biliyorsun ki Celaleddin Hint ellerinde bile devlet kurmayı başardı." "Ne devlet, ne devlet." Sesini yumuşattı. "Aman sultanım, yurt topraklarından kaçıp yaban ellerde devlet kurmanın alemi var mı?" Gıyasettin sakalını kaşıyarak bir süre düşündü. "Her neyse, şimdi davetine icabet etmemek olmaz. Eğer bir gün yeterince kuvvetlenirsek..." Sustu. Bakışlarına birden bir sinsilik gelip oturmuştu. "Anlıyorum," dedi Toyhan. Onun da gözlerinde tuhaf pırıltılar vardı. "Kuvvet kendiliğinden gelmez. Bu yolda gayret göstermeliyiz. Tarafımızı tutacakları bulmamız lazım." "Kim bizim tarafı tutar? Selçuk Sultanı'ndan hayır gelmez. Cihanşah başını derde sokmaktan korkar. Celaleddin'le çatışmayı göze alamaz." Toyhan şeytanca gülümsüyordu. "Sultanım," dedi, "Hacip Ali'yi unutuyorsunuz." "Ahlat valisi." "Tabii, tereddütsüz bizi destekleyecektir. O Celaleddin'i metbu tanımıştı. Canını kurtarmak için böyle bir hileye başvurmak zorunda kaldı. Şimdi bir sürü asker toplamış etrafına. Celaleddin'e yüklenmeye hazırlanır. Sonra Halife Nasır da var. Nasıl temasa geçebiliriz? Siz bana bırakın. Göreceksiniz, her şeyi halledeceğim. Yolunuza başım feda." Şehzade Gıyasettin Toyhan'ın sırtını sıvazladı. "Sana güveniyorum, hemen işe başla. Neticeyi bana bildir. Bu arada ben Celaleddin'in davetine icabet edeceğim. Aksi halde şüphelenebilir. Sağa sola haber uçuracaksan elini çabuk tutmalısın. Meraklanmayın, gerekeni süratle yapacağım." Sinsi bakışlar kararlı bir ifadeyle aynı noktada birleşti. Fesat kazanının altı yeniden körükleniyordu. Hem de bir kardeş tarafından. Temir Melik odasında yalnızdı. Elinde kalın ciltli bir kitap tutuyordu. Dalmış gitmişti. Nöbetçi kapıdan başını uzattı. Bir köle sizinle görüşmek isteğinde bulunuyor Temir Melik. Ağır ağır kapıya döndü. Ne istiyormuş dedin? Bir köle görüşmek istiyor sizinle. Kitabı masanın üstüne bıraktı. Bir köle bile olsa görüşme isteğini reddedemezdi. Gelsin içeri, elbet bir derdi vardır. Nöbetçi köleyi içeri soktuktan sonra çekildi. Zayıf gösterişsiz bir adamdı. Sırtında lime lime bir elbise bulunuyordu. Önce ürkek ürkek bakındı. Mütereddit birkaç adım attı. Yaklaş dedi Temir Melik. Söyle bakalım derdin nedir, kimin kölesisin? Adam sanki bu sözleri bekliyordu. Hüngür hüngür ağlayarak Temir Melik'in ayaklarına kapandı. Sultanım, Melik'im, büyük efendim, medet. Kalk ayağa ve konuş. Beni bir nebze duymuşluğun, bilmişliğin varsa şu an yaptığın hareketten hoşlanmadığımı bilmen lazım. Adam doğruldu, bitkinlik üstünden akıyordu. Hintliyim diye başladı. Aciz, fakir, hakir bir köleyim. Adıma Abdül derler. Şimdiye kadar gıyas ettiğim pir şahın yoluna baş koydum. Bir dediğini iki etmedim. Her gün kırbaçlandım, yine sesimi çıkarmadım. Gözümün yaşını daima gönlüme akıttım. Bugün yine dövdü, bakın. Sırtını açarak kırbaç izlerini gösterdi. Temir Melik yüzünü ekşitti. Allah'tan da mı korkmaz bu adam? Dövmesinden bana ne efendimdir? Döver de söver de ancak beni kovması içimi yakar. Aç bir ilaç kaldım, iyi hizmet ederdim. Hizmette bir kusurum olmazdı. Peki iyi hizmet ederdin de niçin kovar? İnsan iyi bir köleyi hiç kovar mı? Doğrudur veli nimetim, doğrudur. Ama Şehzade Gıyasettin bugünlerde çok fazla kırgın. Eskiden böyle değildi. Ağabeyi yurdunu ele geçireli beri tuhaflaştı. Bir takım adamlarla görüşür, ondan sonra kızar beni döver. Temir Melik elini şakağına dayadı. Bir takım adamlarla mı görüşüyor? Nasıl adamlar? Bizimkiler değil mi? Değil. Burada hiçbirini görmedim ben. Dışarıdan geliyorlar. Ekseriyada yorgun oluyorlar. Soluya soluya yaptıkları konuşmaları gece yarılarına kadar duyuyorum. Efendinin ne konuştuğunu anahtar deliklerinden dinlemeye haya etmez misin? Bu nasıl hizmet? Dövülmeyi hak ettiğin belli. Zannettiğiniz gibi değil efendim. Onları anahtar deliğinden dinlemek aklımın köşesinden geçmez. Daima emre amade bulunmam için bitişik odada durmamı efendim emrediyorlar. Oturduğum yerden rahatça duyuluyor sesleri. Ne konuşuyorlar? İyi şeyler değil. Söyle. Sultanımız efendimiz hakkında konuşurlar çok kere. Ne derler? Bir adam var, uzun boylu, çok uzun. Burada bir kişi daha görmedim onun boyunda. İrice de. Hep sultanımızı yıkmaktan bahsediyor. Güya efendimiz saltanatı çalmış. Temir Melik hislerini belli etmemeye çalışarak sordu. Çalmış mı? Öyle diyor. Saltanat Gıyasettin'in hakkıymış. Ama Celaleddin Sultan çalmış. Şimdi Gıyasettin hakkını aramalıymış. Efendin ne cevap verir? O uzun adam kadar yüksek sesle konuşmaz. Söyledikleri iyi anlaşılmaz. Temir Melik doğruldu. Bakışlarını adamın yüzüne yapıştırdı. Demek öyle. Benim niyetim bunları anlatmak değildir Melik'im. Beni kovdu. Gidecek hiçbir yerim yok. İyi silah kullanırım. Askerlerinin arasına alırsan bana büyük iyilik etmiş olursun. İyi silah kullanır mısın? Evet, iyi kullanırım. Kılıç ve mızrakta hayli ustayım. Asker olmak için sadece kılıç mızrak kullanmak yeter mi sanıyorsun? Cesaret ve kafa da lazım. Bütün bunların bende mevcut olduğunu ilk çıkacak savaşta ispat ederim. Sultanın yolunda ölmekten başka şey düşünmüyorum. Ne olur hizmetimi reddetmeyiniz. Temir Melik bir müddet düşündü. Eğer bu adamı bırakırsa gidip belki de rakiplerinin safında yer bulacaktı. Çok şey biliyordu. Aç kalmak korkunçtu. İnsana kötü şeyler yaptırırdı. Kararını çabuk verdi. Pekala, seni alıyorum. Git kumandan Sarılago'da söyle, elbise ve silah versin. Sağ olunuz efendim, var olunuz veli nimetim. Melik'im, müsaade ediniz ayaklarınızı da öpeyim. Temir Melik adamı tuttu. Dur hele, dur bakalım. Ayağa kalkan şöyle. Asker hiçbir zaman eğilmez. Yalnız sultanının önünde. Bu kadar, şimdi git, dediklerimi aynen yap. Allah kılıcını keskin etsin. Abdül çıkmak üzereyken döndü. Gözlerinde yaşlar vardı. Fakat içi gülüyordu. Efendimiz... Yine ne var? Ben Müslüman olmak istiyorum. Sahi mi? Adamın sesi titriyor, kelimeleri güçlükle telaffuz ediyordu. Şimdiye kadar Müslümanlığı efendim Gıyasettin'in şahsında gördüm. Etrafındakilere hep zulmetti. Müslümanlık böyle olur sanırdım. Seni tanıdıktan sonra yalnız seni değil, sultanın ordusundaki askerleri tanıdıktan sonra, evet, anladım ki Gıyasettin Pirşah'ın hataları, zulümleri şahsına aittir. Gerçekten İslamiyet zulmü ve baskıyı men etmiştir. Esirlere iyi muamele. Tabii, iyi muamele edilmesini emreder. Büyükleri saymayı, küçükleri sevmeyi, korumayı emreder. Kimseye kötülük etmeyiniz dermiş. Elbette, bunun için Müslüman olmak istiyorum. İslam dininin büyüklüğünü anlıyorum. Şimdiye kadar duymadığım hislerle doluyum. Gerçekten Buda'ya tapmak, kendi yaptığımız bir takım heykellerden medet ummak, ben Müslüman olacağım. Temür Melik dayanamayıp adamı kucakladı. Ne güzel dedi. Bundan sonra din kardeşi de olduk artık. Mübarek olsun. Allah doğru yoldan ayırmasın. Bu doğru yolu buldun. Sımsıkı sarıl. Abdül içten kopan bir fırtına gibi çağladı. Allah. Birlikte şehadet getirdiler. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Temür Melik kapıya kadar uğurladı. Güle güle, dediğim gibi davran. Sarı Lagot seni müftüye götürsün. Dininin kurallarını öğren. İbadetini eksiksiz yapmaya çalış. Abdül gözden silinene kadar ardından baktı. Bir saat kadar sonra karşısına biri daha geldi. Temür Melik'i küçümser bakışlarla süzdü önce. Gördüklerinden memnun olmamış bir tavır takındı, dudak büktü. Kısa boylu şişman bir adamdı. Burnu Çinlilerinki gibi basıktı, kısık gözleri vardı. Bir Harzemli'den çok Moğol'a benziyordu. Siz Temür Melik'siniz değil mi? Temür Melik adamı tanımıyordu. Hali tavrı da hiç hoşuna gitmemişti. Evimde benden başkası mı olacak dedi. Ben Gıyasettin Pirşah Hazretlerinin kumandanlarından Toyhan. Seninle konuşmak istiyorum. Pekala, buyurun oturun şöyle. Oturmayayım, işim acele. Şunu söylemek için geldim. Siz şehzademin kapı dışarı ettiği asi bir köleyi yanınıza mı aldınız? Temür Melik işi anladı. Abdül'ü yanına aldığı ne çabuk yayılmıştı. Müstehzi bir tebessümle adama sordu. Öyle oldu, bir mahsuru mu vardı? Toyhan miğferini geriye yatırıp sıkıntılı bir tavırla başını kaşıdı. Sonra serçe parmağını kepçe kulağına soktu. Efendim Gıyasettin Pirşah kendilerinin kovduklarını bir başkasının himaye etmesinden hoşlanmazlar. Bunu mu söylemeye gelmiştin? Evet. Sana zahmet oldu dostum. Ben efendinin sözüyle değil şeriatın hükmüyle hareket ederim. Düşkünlere yardımcı olmak her Müslümanın görevidir. Adamın gözleri hayretten büyüdü. Azametli görünmek ihtiyacıyla göbeğini ileri çıkardı. Ellerini üstünde kavuşturdu. Bana bak Melik, herhalde efendimin kovduğu bir köleyi yanında tutmazsın. Bir adım yaklaştı. Bu durumdan doğacak mahsurları düşünürsün. Temür Melik dudaklarından müstehsi tebessüme eksik etmiyordu. Mesela ne gibi bir mahsur? Adam gözlerini tavana dikti. Bir şeyler aranıyormuş gibi dikkatle baktı. Bilir miyim? Efendim kızabilir. Kıyamet kopmaz ya. Kopabilir. Koparsa can baş üstüne. Ne yani, bir düşküne yardımcı olduk diye idamımızı mı isteyecek? İsteyebilir. Hayret etmiş gibi gözlerini açtı. İsteyebilir mi? Sultanın kardeşine katil dediğinin farkında mısın sen? Ne münasebet? Sözlerinden çıkan mana bu. Sebepsiz yere insan öldürtebileceğine göre yeterince sebep var. Bir köleyi yanıma almam mı? Evet. Temür Melik parmağını adamın basık burnuna doğru uzattı. Unutma ki onu efendin azat etti. O da bana geldi, Müslüman oldu. Öyle bile olsa değişmez. Temür Melik kızmaya başlamıştı fakat belli etmemeye çalışıyordu. Peki efendin onu tekrar yanına alacak mı dönerse? Hayır. Sefil perişan mı olsun istiyor? Kendisini tutamayarak hiddetle gürledi. Bre kuldan utanmaz nadan, haddini bil de öyle konuş. Efendinin terk ettiği bir fakire kollarımızı açtık diye ne lazım gelir? Bıraksaydık da düşman saflarına mı geçseydi? Bana teşekkür edeceğiniz yerde azarlamak istiyorsunuz. Köleyi azletti, yanıma aldım. Artık askerimdir, Müslüman oldu. Din kardeşimdir. Ona yapılacak herhangi bir hareket bana yapılmış sayılır. Başını duvardan yana çevirdi. Bu kadar. Toyhan'ın yüz hatları gerildi. Hayır, bu kadar değil. Temür Melik yavaşça döndü, gözleri kısılmış, dudakları öfkeden titremeye başlamıştı. Çık dışarı. Toyhan sinsi bir tebessümle bakmaya devam ediyordu. Eli kılıcının üstündeydi. Temür Melik adamın maksadını anlamakta gecikmedi. Süratle kılıcına el attı. Yani ille de iki kişinin seni taşıyarak dışarı çıkarmasını mı istiyorsun? Temür Melik, bana ve efendime hakaret ettin. Bunun kan temizler. Ben hakaret filan ettiğimi hatırlamıyorum. Ölümle tehdit eden sensin. Yaptığım bir iyiliğe karşılık olarak hem de. Toyhan kılıcını çekti. Buradan birimizin sağ çıkmaması lazım. Temür Melik, bunun sen olacağını kuvvetle tahmin ediyorum. Çünkü bu civarda kılıcıma kılıç çıkaracak usta yoktur. Temür Melik alabildiğine güldü. Ne yazık ki yanıldığını anlayınca iş işten geçmiş olacak dostum. Keşke hemen vazgeçebilsen. Henüz vakit var. Aynı dindeniz. Burada birbirimizi öldürüp düşmanı halimize güldüreceğiz. Korku bütün vücuduna yayıldı. Az sonra damarlarındaki kan gövdeni terk edecek. Bu teklifin elbet cesaretinden değildir. Yanılıyorsun. Ben küffara dahi kılıç üşürmeden önce imana gelmesini teklif ederim. Boş yere kan akmamasını isterim. Kaldı ki sen kafir de değilsin. Toyhan bir kahkaha attı. Sen beni Müslüman mı belledin? Şüphedeyim ya, kesin olarak bilmiyorum. Öyleyse bil, ben sizin lanetlediğiniz bir mezheptenim. Mezhebimin kurucusu Hasan Sabbah'tır. Onun müridiyim. Şimdi mezhebimin idarecisi Mahmut Yalvaç'tır. Kendisi çok güçlüdür. Ona hizmeti şeref sayarım. Kılıcını döndürerek üstüne yürüdü. Nasılsa yaşamayacağından bunları anlatmakta beis görmüyorum. Temür Melik de kılıcını karşı çıkardı. Sen aramızda bir casussun. Hayır değilim. İnançlarım sizden ayrı da olsa Gıyasettin Pirşah'a hizmeti prensip edinmişim. Umarım durumunu bilmiyordur. Aksine çok iyi biliyor. Ve seni hala yanında tutuyor ha? Bana ihtiyacı var. Temür Melik hücumu savuşturduktan sonra mukabil hücuma geçmek için fırsat gözlemeye başladı. Fena kılıç kullanmıyorsun doğrusu ama otura otura bileklerin paslanmış. Seri hareket edemiyorsun. Toyhan dişlerinin arasından tısladı. Al bunu. Ama aldıramadı. Temür Melik alaycı alaycı güldü. Olmadı. Olacağı da yok zaten. Gel vazgeç bu işten. Ne olursan ol, ölmeni istemiyorum. Bunu kötüye kullananlar çıkar. Fesat doğar. Ne? Bunca şey söyledikten sonra öyle mi? Hayır. Korkunun ecele faydası yoktur. Öldüreceğim, mutlaka öldüreceğim seni. Ahmak. Vazgeç dediysem ölümden korktuğum için değil, senin hesabına korkuyorum. Dene bakalım. Al. Kuvvetli ve seri bir hareketle kılıcını savurdu. Kılıç vınlayarak indi, kıl payı sıyırıp geçti. İkisi de zorlu silahşörlerdi. Birbirlerini zaman zaman kıstırıyor ama kati neticeyi verecek darbeyi kimse vuramıyordu. Yarım saat kadar karşılıklı dövüştüler, yorgun düşmüşlerdi. Hele Toyhan nefes nefeseydi, şişmanlığı yüzünden çabuk yorulmuştu. Darlandıkça küfürleri sıklaşmış, ağzından salyalar akmaya başlamıştı. Sonun yaklaşıyor artık Toyhan, son defa söylüyorum, gel bu işten vazgeç. Lanet olası, öleceksin. Temür Melik yana sıçradı, üstüne gelen kılıca kılıcını karşı çıkardı, iki çelik şiddetle toslaştı. Bilekleri sanki birbirine dolandı. Temür Melik bütün gücüyle bastırdı. Düşmanının kolunu büktü, kılıç Tolgalı başına değdi. Çın diye bir ses çıktı. Kuvvetle itti, Toyhan sendeledi. Geri geri giderken ayağı bir tabureye takılıp yere yuvarlandı. Kılıcı elinden fırlayarak 3 adım ötesine düştü. Temür Melik sağ bacağını adamın göğsüne bastı, kılıcını gırtlağına dayadı.